Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programında Yusuf Kaplan hocamızla beraber sizlerle birlikteyiz. Yine çok şükür, hamd ederiz. Geçen haftaki programımız koronavirüs üzerineydi. Bu haftaki programımızda aynı gündem devam edelim diyoruz muhterem hocamla. Koronavirüs tabii ki bu programda tıbbi boyutu, kamu sağlığı boyutu falan gibi çok gündemimiz değil.
İşimiz değil.
Bizim işimiz değil. Kendimi ne olduğumuzu bilmemek de önemli bir mesele hocam. O işi ehline bırakmak lazım. Ama hocam şuradan ben girmek istiyorum. Yani bir anlamak lazım. Ne oluyor? Şöyle ne oluyor? Bu tamam, insanoğlunun bir yerde aciziyetini gösteriyor. Ufacık bir virüsün getirdiği etki, ama günümüz dünyasında da biliyoruz ki hocam müthiş bir iletişim ve medya hakimiyeti var. Sizin tabii ki esas alanınız belki. Evet. Dolayısıyla ben medyaya ve iletişime hakim olan güçlere rağmen bir medya ve iletişim dili geliştirilebileceğine inanmıyorum bugünkü dünyada. Dolayısıyla bugünkü iletişimin geldiği noktaya baktığınız zaman koronavirüs anlamında bu kadar şuyu bulması, yani bunun iletişiminin, bunun propagandasının menfi anlamda bu kadar şuyu bulması, bu kadar korku salması, böyle kameraların önünde patır kütür hastalanıp düşen insanların gözükmesi. Dün bir kare vardı. Çin'de sedyede adama aşı yapıyorlar mesela. Yani sedyede sokak ortasında adama niye aşı yapıyorsun? Sok bir yere, aşıyı yapıyorsan orada yap ameliyathaneye, hastaneye, bilmem nereye. İşte koskoca devlet başkanlarının elinde mendillerle televizyona çıkıp hapşırıp ya ben de mi hastayım acaba algısı vermesi. Yani burada böyle sanki belli bir güç tarafından, belli bir odak tarafından bu işin köpürtülmesi var. Bunu nasıl okuyabiliriz hocam? Ve dünyaya ilişkin acaba bu ey halkla, ey insanlar bu işi ciddiye alın gibi masum bir iddia mı? Yoksa farklı şeyler mi okumalıyız bunun altında? Ne yapılmak isteniyor olabilir? Tamam, şöyle gidelim. Biz dediğimiz gibi tıbbi sağlık personeli değiliz. Böyle bir eğitimimiz yok. Bu virüs kurmacadır, üretilmiştir falan, bunları demiyoruz. Ama en azından bu virüs ortaya çıktıktan sonraki dünyada gelişen iletişim boyutu ile nereye gidilmek isteniyor? Buna ilişkin söyleyeceğimiz ne olabilir?
Şimdi zaten bir şekilde bu algının çeki düzen verdiği dünyanın içindeyiz. Yani bu İnsanlık 2.0 diye bir kitap yayınlandı. Alfa yayınlarından Türkçe'de çevrildi. Ray Kurzweil diye bir adam. Bu adam önemli bir kitap yayınladı. Yani mesela öncesinden yayınladığı 2-3 tane ilginç kitap var. The Age of Spiritual Machines. Manevi araçlar, makineler çağı.
Çağı. İnsandan mı bahsediyor bundan?
Hayvan mı ya?
Hayvan. Yani
ya bu adam aşağılık bir yaratık.
Yok, şu anlamda. Spiritual Machines dediği insan.
İnsan.
Onu öyle tanımlıyor.
Tabii, yani şöyle. Yani
makinedir aslında ama ruh diye de bir şey var.
Ya makineye, makineye can verebiliriz. Yani makineye bakıyorum. Duygularımızı falan yükleyeceğiz. Dolayısıyla insan devre dışı kalacak.
Anladım. Posthuman'dır.
Çok aşağılık bir yaratık. Yani şey yazan adam bayağı etkili. Dünyada çok etkili bir adam. Bu yani posthuman, transhuman meseleler üzerinde.
Bir tane bir Yahudi adam da var ya, bu tip bir iki kitabı çıktı onun da. Neydi şimdi aklıma gelirse ismini söyleyeyim. Bir de dünyaya pazarlıyorlar felsefe.
Hariri diyorsun.
Hariri.
Tabii, o aşağılık biri. O tam Yahudi, iyi pazarlama yapıyor. Yani Heidegger havalarına giriyor ama Heidegger'le falan alakası yok. Felsefe yok yani adamda.
Hiçbir şey yok. Tamam, yani, üfürme. Birileri proje. Bir şey üfürüyor. O da o projenin üfürücüsü.
Tabii, yakışıklı bir arkadaş.
O kadar.
Yakışıklı şeyler kuruyor. Ayartıcı cümleler falan. Hariri.
Hariri,
yani
tamam.
Çok tehlikeli bir yaratık. Başlıkları bile Homo Deus. Yani Tanrı insan yani.
Tanrı insan değil mi? Başlık bu. Neden halbuki abi? Homo Deus diye insansız zamana evriliyorlar. Sizin çok güzel bir tespitiniz vardı. Yani insanı yüceltmek aslında insanı ortadan kaldırmak anlamına geliyor.
Tabii. Yani herkesin yerini bilmesi lazım. Yani yersizleşme derken kastettiğim şey daha ontolojik bir şey benim. Yani insan yerini yitirdi derken konumunu yitirdi. Dolayısıyla hem durduğu yeri yitirdi, hem hayatın anlamını dolayısıyla kavramasını sağlayabilecek imkanları da melekelerini de dolayısıyla yitirdi. Yersizleşti iki anlamıyla da. Hem konumunu yitirmesi anlamında, hem de kurduğu cümlelerin anlamsızlaşması anlamında. Karşılığı yok. Yani kurduğu cümlelerin gerçeklerle, hakikatle, hakikatin kendisiyle, insanın hakikatiyle alakası yok.
Çünkü hocam şöyle,
hakikati anlayabilecek durumda değiller.
Değil.
Hakikat diye bir dertleri yok daha doğrusu. Asıl mesele bu.
şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Yani hakikat olarak insana alırsanız, ölçü olarak Pythagoras'ın dediği gibi, o zaman sizin insan dışında kurulmuş bir hakikat dünyası var. İnsan orada bir konumu var. Siz o konumu reddettiğiniz anda insan o konumun altına düşse de aynı facia, üstüne çıksa da aynı facia.
Öyle.
Yani homo deus dediğinizle insan en zelil varlıktır demeniz arasında aslında hiçbir fark yok. İkisi de anlam konseptinden kopmuş bir insan haline gelmiş oluyor.
Tabii. Yani burada şöyle diyelim. Yani ne oluyor sorusunun cevabı biraz şöyle bir cevap. Birincisi bildiğimiz dünya bitmek üzere. Yani dünyayı değiştiriyorlar. Yani dünyanın işte dinamiklerini bir şekilde dönüştürüyorlar. İnsanı dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani hem dünya değişiyor hem insan dönüşüyor. Davranış biçimleri değişiyor. Şu an görüyorsunuz. Yani şu an ilklerimize kadar bu değişimi yaşattırıyorlar bize.
Çok koldan değil mi hocam?
Tabii. İşte o sürü tutumda. İngilizlerin gelirken arabada konuşuyorduk.
Evet.
Yani adına önlem olarak koydukları şey sürü.
Sürü bağışıklığı. Mantığını, sürü bağışıklığı.
Tabii. Yani sürü mantığını meşrulaştırıyor, normalleştiriyor ve kimse itiraz etmedi. Ben rastlamadım. Şimdi.
Ferdiyeti kaybediyor.
Tabii.
Şunu diyebilir miyiz hocam? Yani insanlık...
Bu da ferdiyetin, liberalizmin beşi bir ülke bu.
Şimdi onu diyecektim hocam. Aydınlanma ve reformdan itibaren insanlığın ontolojik varlığıyla, ilahi olanla bütün bağlarını birey diye kopardılar.
Tabii.
Birey diye bugün geldikleri nokta sürü noktası oldu.
Tabii. Yani ben o yüzden şunu diyorum, yani fertle birey arasında çok ciddi bir fark var. Zıt kavramlar. Yani birey kendi içine kapanan, dolayısıyla dünyaya kapanan, fert bütün dünyalara açılan biridir.
Ve dünyalarla mükellefiyet ilişkisi var.
Tabii, yani niye açılıyor? Tabii. Bir yükümlülüğü var.
Yükümlülüğü var.
Tamam mı? Yani bu çok ciddi bir şey. Yani o biriciklik dolayısıyla eşref-i mahlukat olmakla ilgili bir şey. Yani her insan eşref-i mahlukat potansiyeli taşıyor, öyle yaratılmış. Dolayısıyla her insan o ferdiyetini fark edebilir. Yani şimdi gelinen noktada o ferdiyet, merdiyet bilmem ne falan filan işte birey diye şey yaptılar. Onu iyice egosuna tapar haline getirdiler. Nefsini kölesi haline getirdiler. Yani bakın olan şey şu 500 senelik hikaye. İlk önce siyasetin kölesi haline getirdiler. Sonra ekonominin kölesi haline getirdiler. Yani sonra tüketimin kölesi haline getirdiler. Şimdi makinenin kölesi haline getirecekler.
Dijital unsur. Tabii. Sanal yani, dünyanın kölesi.
Tabii. Yani adam Kurt Weill, bu Ray Kurt Weill, İnsan 2.0 kitabının alt başlığı çok önemli. Diyor ki biyolojik insandan dijital insana. Yani...
niyet izharı diyoruz buna zaten.
Tabii yani açıkça bunu ilan ediyorlar. Yani bunu da insanın işte homo deus olması, tanrı insan, tanrılaşan insan olmasında bir aşama olarak sunuyorlar bize. Yani insan makinalaşıyor ama işte ona spiritual machines, yani manevi makineler şeklinde icat edeceğiz. Dolayısıyla yani bir şekilde duyacak, düşünecek, acıyacak, ağlayacak, sızlayacak.
Ama makine.
Ama insanın karikatürü bu. Bunu unutmayalım. Tabii, tabii. Yani bunu atlıyorlar işte.
Şunu diyorlar aslında. Burada homo deus kısmı, homo kısmı sizsiniz, deus kısmı biziz diyorlar.
Yani aynen, süper.
Yani orada bir deus ekibi var yani.
Tabii zaten bu şeyde bunun altını özellikle çiziyorum. Bakın bir dünyanın, bildiğimiz dünyanın değişmesi, bunu değiştirecekler. Yani bunu büyük kapatılma diyorum ben buna. Tam anlamıyla bir kapatılma hikayesi. İnsanları kendi evlerine kapattılar. Tabii ki kapanacağız. Şu an yani buradan insanlar yanlış bir şey çıkarmasınlar. Yani burada gelecek tehlikeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani her şeye rağmen bunun temrinlerini yapıyoruz. Yaptırıyorlar yani bize.
Alıştırmalar var.
Yani kendimizi korumamız lazım. İnsanlara zarar vermememiz lazım. Yani kendimizi koruduğumuz ölçüde insanlara da dolayısıyla topluma da zarar vermemiş oluruz. Toplumu da korumuş oluruz. Virüsten korunmak için, yani bunu parantez olarak mutlaka hatırlatmam gerekiyor. Ama gelecek manzaraya baktığımızda, dünyanın alacağı şekle baktığımızda tam anlamıyla büyük bir kapatılmaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla insanı acayip bir şekilde sürüleştirecekler. Her şeyini kontrol edecekler. Her şeyini. Dijit, sayı, rakam yani. Yani biz sanal dünya falan diye şey yapıyoruz ama sayısal dünya. Yani oradaki dijitteki espri, rakamsaldaki espri, İnsanın her saniyesinin, salisesinin kontrol edilebileceği demek. Tamam mı? Yani bu, yani bu kadar yani mahremiyetin gitmesi demek.
Tabii.
Mahremiyetin gitmesi demek insanın masumiyetini yitirmesi demek. Yani dolayısıyla ferdiyetini yitirmesi demek, haram helal ölçülerini yitirmesi demek, ölçüleri yitirmesi demek. Ölçüleri, yani iradesini yitirmesi demek aslında. Tamam mı? Yani bir şey atacaklar, şey gibi, adını söyleyeyim, palyaço gibi oynatacaklar.
Adına da özgürlük diyecek.
Adına da özgürlük diyecekler. Zaten bunun şeyi yapıldı.
Altyapısı kurulandı.
Altyapısı yapıldı. Yani postmodernizm diyoruz biz buna. Bunun adını postmodernizm diyoruz.
Felsefi olarak postmodernizmle de epistemolojik olarak da.
Şu an dünya bunu fiilen hayata geçiriyor.
İnternet ve sosyal medyayla yaptılar
tabii,
bunu.
Tabii tabii. Yani o postmodernizmin zaten ürünleri. O ürünleri. İnternet, sosyal medya falan hikayesi. Orada ne var? Bir büyük meta narratives. Yani bunun altını üzerine çizelim. Büyük anlatılar bitti. Büyük anlatı ne? Yani büyük hikayeler. Büyük hikayeler işte dinler, ideolojiler, işte tarih falan her şey bitti. E ne var? İşte küçük anlatılar. Senin hikayen, benim hikayem falan.
Bloglar.
Ya şöyle tam işte şeyde Twitter, sosyal medya falan yani insanlar güya minik karikatür homo deusları dönüştürüyorlar, tamam mı? Hmm. Yani adam her haltı karıştırıyor. Yani ben her haltı yerim diyor, çok affedersiniz. Yani işte bir hesap açıyor, sahte hesap açıyor, kendi ismini gizliyor falan. Dolayısıyla insanları acayip bir şekilde aldatıyorlar. İnsanların nefsinin kölesi haline getiriyorlar. Tamam, ağzına bir bal sürüyor. Yani ben her şeyi yapabilirim sosyal medyada falan diye. Halbuki köle.
Hiçbir şey de yapamaz hale getiriyor.
Yani zihni işlemiyor, bakın zihni dikkat edin. Zihni işlemiyor. Duyguları çözülüyor. Acayip bir şekilde sürüleştiriyorlar. Bloklara bölüyorlar insanları, yani iki bloğa bölüyorlar. Her şeyde, her eylemde, yapılan her eylemde insanı iki bloğa bölüyorlar. Toplumları iki bloğa bölüyorlar, tamam mı? Birisi bir, ne diyelim, etiket açıyor, tamam mı? O etiketin lehinde olanlar, aleyhinde olanlar. Hemen parçalanıyor şey.
Toplum bölüyor.
Tabii, inanılmaz bir şey bu. Yani sonuçta parçanın hükümranlığı, sahtenin hükümranlığı, geçici olanın mutlak olan üzerinde hakimiyeti. Yani mutlak hakikatin yerine mutlak sahtenin yerleşmesi.
Herkesin kendi söyledim. Hakikatinin yerleşmesi.
Tabii tabii. Yani mutlak sahte üzerinde kafa yoralım. Bak, mutlak sahte dediğimiz şey her şeyde var. Yani her şeyde. Mesela mutlak sahte ne? Mesela bu söylediğimiz şey sanal dünya. Yani sanal dünya geçici. Tamam mı? Geçici, sahte bir dünya. Yani gerçek dünya değil. Sanal bir dünya. Ama biz bir şekilde o sanal dünyanın içine fırlatıldık şu an.
Hocam bir de öyle süslüyorlar ki, sana özgürlük ortamı verdim diyor Twitter'da. Ondan sonra diyor ki işte şu kadar kelime hakkını bu kadar çıkarttım diye adam zil takıp oynuyor. Ya bu ne kadar aşağılık bir şey
aslında. Tabii tabii tabii. Yani bir de orada mekanizmalar var. Yani orada mesela istediğin kadar hakaret edebilirsin, istediğin kadar küfür edebilirsin ama onu silemiyorsun.
Hmm.
Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. İftira atıyor acayip bir şekilde. Bir adamı bir dakikada hayatını söndürebiliyor. Sosyal medya. Bir dakikada. Yani bir karakter suikastı. Hadi abartmayalım. Yani bir işte hakkında etiket açıldığı zaman, tamam mı? Dolayısıyla bitiyorsun yani.
En tehlikelisi de hocam, siz demin güzel ifade buyurdunuz. Bu küçük homo deuslar haline getiriliyor ya. Yani tabii, bir tabii. İnsana senin sözün kıymetli algısı oluşturuyor.
Evet.
Ya insanın sözünün kıymeti bilgisiyle olur. Kültürüyle olur. Görgüsüyle olur. Konusuna göre. Şimdi biz ne dedik konuyu açarken? Ben kalkıp burada hukukçu kimliğiyle koronavirüs işte sahtedir, gripti falan desem ne kadar komik olur değil mi?
Tabii tabii.
Ama ben bunu Twitter'da yazınca hiç kimse bana kalkıp kardeşim sen doktor musun demiyor.
Evet.
Herkes kendine, kendi sözünün ehemmiyet adettine dair bir vehme kaptırıyorlar. Herkes.
Yani sözün kıymeti kalmıyor.
Sözün kıymeti kalmıyor. Tam tersi, senin sözün kıymetli deyip
tabii.
Sözü kıymetsizlendiriyorlar. Kıymetsiz.
Yani şöyle, ben o yüzden şöyle diyordum. En değersiz olanın en değerli olana,
evet.
En değerli olanın en değersiz olana indirgenmesi.
İndirgenmesi.
Bu çok önemli bir şey bu. Yani bu, yani şu an yaşadığımız şey o. Yani şu an biz o dünyanın içine girdik zaten.
Girdik, doğru.
Ama şu an kontrolün tümüyle bizim elimizden çıkacağı, insanın elinden çıkacağı, makineye geçeceği, tam transhuman
bir dönem.
İnsan ötesi, insan üstü, insan ötesi daha doğrusu.
İnsan sonrası.
Yarı insan, yarı makine. Tabii insan sonrası. Yarı insan, yarı makine. Bunun adına cyborg dediler. Cyborg. Yarı insan, yarı makine. Ve 30-40 sene önce manifestosunu yayınladılar.
Tabii hocam. 45 sene önce, 40 sene tabii. Önce bunun filmlerde karakterlerini koydular.
Tabii, tabii, tabii.
Yani bizim çocukluğumuzdaki Yıldız Savaşları filmini hatırlayın. Baş karakterlerinin yarısına yakını cyborg'tu.
Tabii. Yani aslında şöyle bir cümle kurabiliriz. Yani ilk önce zihnen alıştırıyorlar. zihni alıştırırlar. Tabii. Ondan sonra yani sahi fiilen gerçekleştiği zaman da yadırgamıyoruz.
Yadırgamıyoruz.
Yani o zaman şu cümleyi çok net bir şekilde kurabiliriz.
Buyurun.
Dünya nereye gidiyor? Dünya nasıl değişiyor? Bildiğimiz işgal dönemi, fiili işgal dönemi bitti. Artık
savaş
bunu görelim.
Dönemi de bitti.
Zihni işgal dönemini yaşıyoruz şu an. Yani şu an fiilen zihinlerimizin kontrol altında olduğu, zihinler üzerinden bütün insanların, toplumların, bütün insan teklerinin, bakın bu çok önemli bir şey. Tarihte böyle örnek yok. Tarihte böyle örnekler yok. Yani biyolojik insandan dijital insana geçiş süreci bu koronavirüsle birlikte kesin bir dönemece girecek. Kesin. Yani bunun sonuçları olacak. Yani kesin nihai sonuçları olacak. Yani insan ilk defa dünyanın dört bir tarafında olan insan artık küreselleşiyor. Sınırlar ortadan kalkıyor. Dünyanın en ücra köşesindeki bir insanı bile zihnin kontrol edecek adam. Kontrol ediyor zaten. Yani işgal etmesine gerek yok. Herkesi zihnen ne kadar uzak olursa olsun kontrol edebilecek durumda.
İşgaline yani, gerek var. Yani, İşgal etse fiilen tabii, edemeyecek belki.
İşin ilginç tarafı da şu. Zihnen işgal edilen kişi celladına aşık ediliyor.
İşgal edildiğinde farkına
varmıyor. Fark etmiyor. Tehlikeli olan şey bu. Tabii. Bütün bunların önüne sadece İslam'la geçebiliriz. Bunları konuşacağız.
İkinci bölümde bunu
tabii,
konuşalım.
Yani,
bazı eğrimiz ne?
Tabii göreceksiniz.
Yani aşımız yani, ne?
İnanılmaz bir şey. Allah-u Teala bizim önümüz o kadar açıyor ki, İslam'ın önüne o kadar açıyor ki. Biz bunun farkında değiliz. Yani belki de Allah nurunu tamamlayacak ayetinin sırrı bu. Yani bu şekilde tecelli ediyor. Doğru. Bilmiyoruz.
Hocam şu var tabii yani. Siz bunları söylerken hep benim kafama...
Yani dünyada yaşanan değişim.
Değişim.
Dünya nasıl değişecek?
Nasıl değişecek?
İlişkin.
Ve bunu evet. Şunu sayın seyircilerimize, dinleyicilerimize arz edelim. Bu son 3 senenin, 5 senenin değil.
Tabii bir süreç bu.
Son 50 yılın değil.
Tabii.
Son
bu,
500 yılın.
Şu an tetikledi
yılın.
Bu. Şu an
şu, evet.
Bunu tetikledi.
Bu bence belki de fiili dönüşümün şalteri basıldı şu anda. Ama bunun zihinsel dediğiniz gibi yani... biz savunduğumuzdan değil ama feodalitenin yıkılmasından tutun da skolastik düşüncenin yıkılmasına kadar, çünkü bu adamlar hayrına bir şey yapmazlar bu
tabii.
Akıl. Burada bile insanları o burjlara hapsetme, o burjlardan
tabii,
çıkartıp
tabii.
Ulus devlete yöneltme tabii. ile aslında aşama aşama insanı köyünden, toprağından, ferdiyetinden kopartma projesi yürüdü belki.
Ya belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani bütün hikaye aslında köksüzlükle ilgili.
Yani Merati bir vücudu köklerin, çok önemsiyorum ben.
Tabii işte o, ben
nereye oraya geldiğinizi anladım.
Bak, enteresan bir şey. Yani Müslüman zihni böyle işte demek ki enteresan. Yani edep. Yani edep sadece bizde var. Yani bu edep kavramının manners falan diyor İngilizler falan. Bunun edeple falan alakası yok. O normal davranış biçimi. Edep insanın konumunun farkında olması demek. Edep insanın yaratıcı karşısında, Allah-u Teala karşısındaki konumunu bilmesi, haddini bilmesi, kendini bulması,
hayal
kendine gelmesi.
Hayal imandandır boşa değil değil mi? Haşa.
Tabii. Hadis. Kendini bilmesi, işte ikinci kavramda edep.
Hayal ve edep.
Kendini bilmesi, kendini bulması, kendini aşması. Kendini
haddini
bilmesi. Bakın hatta şöyle bir şey yapabiliriz. İlk önce kendini bilecek, sonra kendini bulacak, sonra kendi olacak, sonra kendini de aşacak. Bakın bu insanın kamil modeli.
Tabii ki Halifetullah misyonunu
tabii.
ifa etsin.
Bak, kendini bilecek, kendini bulacak, kendi olacak ve kendini aşacak. Kendini aşmadığı sürece kemal mertebelerini zirveye kadar tırmanamaz. Böyle
yani
bir şey.
Hocam insanda eşref-i mahlukat tohumu da var. Hafazanallah, mehlüm edel
yani
tohumu
ben,
da var.
Tabii ben burada aslında şöyle bir şey söylüyorum aslında. Dinleyiciler mutlaka bunu çözmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Şöyle... Yani kendini bilme aslında o Cibril hadisindeki İslam süreci, kendini bulma iman süreci, kendi olma ihsan süreci. Dolayısıyla kendi olmadaki mükemmelliyet ihsan sürecinde aşması aslında.
Kısa bir araya gidelim hocam. Yani. Programımızın ikinci bölümünde devam ederiz inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde hala korona ile insanın başına ne geldi onu analiz etmeye çalışıyoruz. Veya ne getirilmek isteniyor? Bundan sonra tamam. Neler çıkacak karşımıza? Buyurun hocam.
Yani burada birincisi şu, belki şöyle bir özetleme yaparak toparlamaya çalışalım. Yol almaya çalışalım. Birincisi, kapitalizm çöktü mü? Hem evet hem hayır. Ne demek bu? Şu demek. Evet, bildiğimiz anlamda kapitalizm çöktü. Hayır, Kapitalizm yeni bir aşamaya geçti. Kendisini yeniden üretiyor.
Dönüştürüldü. Yani şunu diyebiliriz tabii. Belki kapitalizmi ortaya koyan güçler çökmedi.
Tabii.
O güçler şu anda o ürünü alıyor.
Tabii.
Bir farklısını tabii. servis ediyor.
Yani bildiğimiz daha fizik gerçekliğin hakim olduğu, daha maddi bir uygarlığın yerini sanal gerçekliğin hakim olacağı. Hmm. Dolayısıyla dijital bir uygarlık alıyor. Yani dolayısıyla ilişki biçimleri sanal gerçeklikler üzerinden sanallaşacak. Yani bir şekilde insanların daha fazla kontrol edeceği, toplumların daha fazla kontrol edileceği, dolayısıyla tek dünya devletine doğru gidilecek bir süreç yaşanıyor. Yani burada özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Tek dünya devleti diyorum, bakın. Yani bunun provasını yaptılar zaten. Nedir o? Birleşmiş Milletler. Nedir o? IMF. Tamam mı?
Para.
OECD. Yani Birleşmiş Milletler üzerinden bir şey kuruldu. Yani orada 5 tane vahşi, kaba gücü temsil eden, hiçbir şekilde mantığı olmayan ülke, yani savaşın galipleri bir şekilde, daha doğrusu galipleri falan değil. Rusya hangi savaşın galibi? Değil mi? Çin hangi savaşın galibi?
Yani Rusya'nın yani galibiyeti eşittir Almanya'nın yenilgisi
ya, o kadar. Orada kapitalizmin yani. Kapitalist, bunun altını çizelim. Rakipsiz kapitalizm varlığını sürdüremez.
Olmaz. Soğuk
yani,
savaş
Amerika karşısına yani. Rakibi koyacak. Yani ne o?
İşte geçen Rusya, sizle beraberken bir kitap geçti elimize hocam. Bir yayın evinde hani İngilizce. Gerçekte olmayan savaş soğuk savaş diye.
Tabii,
Amerikanın
tabii,
yazdığı
tabii,
bir kitap.
Yani.
Dünyada tek devletin provası yapıldı diyorsunuz.
Yani tek... Yani bu gittikçe artacak. Yani bu süreç gittikçe artacak. Ama bu arada isterseniz milli devletlerin bir şekilde kendilerini koruma, işte güdüleri geliştirmeleri de söz konusu olacak. Yani böyle bir durumda var. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu düşünüyorum. Yani milli devlet meselesinin geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir defa yani insan üzerinde, yani dünyada yaşanan değişimin insan üzerindeki yansıması şu. Yani artık insan teki üzerinden sosyal medyayla, dijital medyayla, dolayısıyla dijital dünyayla insan teki üzerindeki işte milli devlet kontrolü kalktı. Tamam mı? Yani insanlar artık sosyal medya üzerinden, dijital medya üzerinden dijital bir dünyaya şu an fırlatılmış gibi, birinci bölümde de söylediğimiz gibi. Ve dolayısıyla insanların herhangi bir şekilde, mesela eğitim sistemi. Yani buradan gidelim. Yani eğitim sistemini o ülkedeki milli politikalar, stratejiler mi belirliyor? Hayır. Yani öğretmenler, üniversite hocaları falan mı bir şekilde eğitim sistemini götürüyor? Hayır. Sistem müfredat mı götürüyor? Hayır. Sanki evet diyoruz ama sanki sadece. Ama sonuçta öğretmenler, hepimizin öğretmenleri, talebelerin, öğrencilerin öğretmenleri, üniversitelerdeki talebelerin öğretmenleri telefon, akıllı telefon. Yani kusura bakmasın kimse. Öğretmenlerin öğretmenleri de akıllı telefon.
Hocam komik bir şey var, böyle
bu,
mi?
Bu çok önemli, bak. Bu çok önemli bir şey
söylüyorum.
Biraz renk katmış. Nedir o? Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Buradaki şey şu. Söylemek istediğim şey. Yani zihin kalıplarını, çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Buraya lütfen dikkat edelim. İnsanların zihin kalıplarını, davranış biçimlerini, düşünme biçimlerini, duyma biçimlerini şekillendirmektir eğitim. Yani nasıl duyacaksın, nasıl düşüneceksin, nasıl üzüleceksin.
Öğretim
nasıl...
değil, eğitim.
Tabii bu çok önemli bir şey bu. Yani okulda verilen şey ne? Okulda verilen şey ne? Yani çok lüzumsuz şeyler. Yani gerçekten milli eğitimin iflas ettiğini görüyoruz. Yani burada bize önümüzdeki şeyde, bölümde daha güzel şeyler konuşuruz.
Oraya geleceğiz.
Önümüze acayip imkanlar açılıyor bizim. En evrensel, her zaman evrenselliğini koruyabilecek ilkeleri, insanlığını yitirmeyecek ilkeleri insanın biz sunacağız, tamam mı? Bunu göreceğiz. Yani bu sınırların ortadan kalkması
bize yarayacak.
Müslümanların işine yarayacak. Yani öbürlerinin, şimdi bakın, öbürlerinin yani Müslümanların dışındaki dünyaların edep diye bir fikri olmadığı için, meratibül vücut diye bir fikirleri olmadığı için, kavramlar olmadığı için ister istemez yani insana ilişkin, dünya ilişkin önerebilecekleri şeyler çok sınırlı. Görüyoruz zaten. Yani ifrat tefrit arasında gidip geliyorlar. Batılıların 500 yıllık dünya hakimiyetine bakın. Bu ifrat tefrit meselesi meselenin püf noktası. Buraya gelecek belliydi. Kaçınılmazdı. Bundan sonra nereye gideceğini görüyoruz. Bunu nasıl önleyebiliriz? Daha doğrusu bu süreci, insanın fıtratını yitirmesini engelleyebilecek. Çok dolayısıyla güzel. Fıtratının yeniden hayata hakim olmasını sağlayabilecek. Hakikatin dolayısıyla yaşayabileceği bir dünyaya dönüşmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu sorunun cevabını sadece Müslümanlar verebilir.
Şöyle diyebilir
miyiz? Bunu göreceğiz o zaman.
Şöyle diyebilir miyiz? İnsanlıktan uzaklaşma ifradının panzehri İslam olduğunu çıkacak orada.
Bakın ne dedim? 400-500 senelik bir hakimiyetleri var. Yani bütün hikaye bundan var. Yani ifrat ve tefrit bütün Batı tecrübesinin...
O kadar.
Yani çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. Yani 500 yıllık, 400 yıllık, 500 yıl fazla. Yani 400 yıllık, 300 yıllık. 1648 Vestfalya Anlaşması. 1948-45. Yani dolayısıyla en fazla 400 yıl. Yani 400 yıl dünya üzerinde kurduğu hakimiyette bile inanılmaz bir ifrat ve tefrit hikayesi var. İfrat ne? Modernite. O ne demek? İnsanın her şeyin ölçüsü ve ölçütü katına yükseltilmesi. Heidegger'in modernite ilişkin tanımlaması. İnsanın tanrılaştırılması yani.
Tabii.
Yani hümanizm falan dediler buna. Tamam mı?
Hümanizm ben hocam acizane. Hümanizm eşittir insanın tanrılaştırılması.
Tabii tabii öyle.
Budur. Yani insan sevgisi falan değil. Hikaye o.
Masal ya.
Masal o. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Pitagoras'ın söylediği eski Yunan'da. Pitagoras'ın.
Ya bakın bunu burada anlattım bilmiyorum. Bu çok önemli bir şey. Yani bu ifrat. Bu abartı. Yani bir şeyin abartılması. Yani bir şeyin hakikatinin abartılması. Tamam mı? Gerçeğinin dolayısıyla abartılması, gerçek boyutunun ortadan kalkması, yok olması. Gerçek özelliklerinin dolayısıyla ortadan kalkması. Yani insanın tanrılaştırılması ne demek? Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani aldığı nefes, verdiği nefes, kendi elinde olmayan bir yaratık.
İnsan tanrılaştırılması.
Ölümü, doğumu kendisinde, kendi elinde olmayan bir yaratık. Yani niçin yaratıldığını, nasıl yaratıldığını bilmeyen bir varlık değil mi? Bütün hikayesi, varlık nedeni belki de o olan bir varlık kendisini Tanrı ilan ediyor. Yani yok böyle bir şey.
Tam kara mizah aslında.
Kara mizah. Yani Tanrı'nın da karikatürleştirilmesi, insanın da karikatürleşmesi.
Hocam bir ayet, özür dilerim, geldi aklıma. Geçen gün okuduğumda o Cenab-ı Hak buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ı unutan, Allah'ın da kendini unutturduklarından olmayın buyuruyor. Yani demek ki insan Allah'ı unutursa kendilik, tırnak içerisindeki özlük ve ferdiyetini unutuyor.
Tabii tabii.
Yani o buna meratebil vücut deyin veya varlık değeri deyin, ne dersiniz deyin. Yani insan kendini unutması ne demek? Ya bu bilinç şoku. Yani sen Allah'ı unutursan buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte demin buyurduğunuz gibi daha başına sonuna doğumuna değil doğumuna aldığı nefese verdiği nefese hakim olamayan bir insan kendini Tanrı yerine koymaya başlıyor.
Evet. Yani ne diyorduk? Söylediğim şey şuydu.
İnsanın tanrılaştırılması.
İfrat ve tefrit meselesi. Yani bir 400 senede bile, yani Batı uygarlığının dünya üzerinde kurduğu hakimiyette bile dengeyi nasıl kaçırdığını, bir türlü dengeyi bulamadığını, dolayısıyla kaosa dönüşecek bir dünya kurduğunu görüyoruz. Dönüşmüş, dönüşecek değil. Yani bundan sonrası daha berbat. Yani onu kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani o kaosu bir şekilde kontrollü kaosa dönüştürmeye çalışıyorlar. Kontrollü kaos üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyorlar. Yani şu an postmodernite ile birlikte bu modernite sürecinde insan tanrılaştırıldı. Postmodernite insansız bir dünyadır. Yani postmodern düşünürlerin kendi tarifi bu. Yani bir şekilde insanın tanrılaştırılmasına isyan eder bunlar. Postmodern düşünürlerin hepsi ta Nietzsche'den itibaren, Nietzsche başta olmak üzere, Nietzsche, Heidegger, dolayısıyla arkasından gelen Jacques Derrida, ondan sonra Foucault, Deleuze falan, bütün bu postmodern düşünürler aslında insanı tanrılaştırılmasına, insanın dolayısıyla olamadığı, olamayacağı bir şeyle tanımlanmasına isyan ediyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla önerdikleri şey ne? Önerdikleri şey işte bu çok önemli bir şey. Yani mesela işin ilginç tarafı buluşulan nokta bu. Mesela 17. yüzyılda Descartes, 18. yüzyılda Kant, 19. yüzyılda Hegel, 20. yüzyılda Heidegger. Bunların hepsi aynı şey söylüyor.
Nietzsche arada biraz sivri söylüyor ama.
Nietzsche biraz farklı. Nietzsche farklı.
Ama o da bir isyan kültüründen
tabii
geliyor.
Tabii isyan ama şöyle bir şey. Bu isyan değil. Yani bunların hepsi yani Descartes. Yani bir şekilde insanın köleleşme sürecini, fıtratın yitirme sürecini başlatan, temeller atan adam. Yani insanın araçlara hakim olma, hakim dünyaya olur. Hakim olma, dünyanın efendisi olma.
Tabiatın efendileri olacağız.
Yani dolayısıyla araçların, amaçların önüne geçmesi, insanın fıtratını yitirmesi. Yani o temeller orada atıldı. Yani dolayısıyla insanın gökten yere düşmesi, yani tek boyutluluğa mahkum edilmesi. Yani Descartes'in yaptığı şey, Kant'ın çözmeye çalıştığı ama çözemediği şey, Hegel'in çözmeye çalıştığı ama çözemediği şey, Heidegger'in çözmeye çalıştığı ama kesin çözemediği ve inanılmaz bir şekilde yani pagan bir dünyanın eşini fırlattı. Heidegger'le ilgili yanlış cümle kuruyoruz biz, tamam mı? Yani özellikle teoloji çevreleri bütün dünyada da böyle. Yani bu varlıkla ilgili kurduğu cümleler, yani orada varlığın herhangi bir şekilde ilahi boyutu yok, tamam mı? Varlıktan kastettiği şey varlık değil. Aslında kastettiği şey Dasein dediği şey oluş, becoming, Heraklit. Ta şeye kadar gidiyor. Oluşuyor. Tabii. Yani şu an dikey boyutu yok ediyor. Tamam, dikey boyutu yok ediyor. Yatay boyuta insanı mahkum ediyor. Yani en pagan adamlardan birisi Heidegger'dir.
Elle bu, tutulan boyuta hapsediyor. Yani.
Tabii bu çok gören, önemli bir şey söylüyorum burada. Yani çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani insanların bu tür meseleler üzerinde kafa yoran insanların özellikle zihnini açacak bir şey bu. Yani dolayısıyla moderniteyle birlikte insanın tanrılaştırılması, postmoderniteyle birlikte insanın aşağılanması, insanın makinalaşması. Tamam mı? Yani insanın bir şekilde fizik gerçekliğe hapsedilmesi, dolayısıyla duygularının kölesi haline getirilmesi, tüketen hayvana dönüştürülmesi, tamam mı? Yani üreten makina, dolayısıyla tüketen hayvan.
Tabii.
Tamam mı? Ondan sonra da şu an geldiğimiz noktada insanın cyborg operasyon üzerinden devre dışı kalması. Yarı insan, yarı makina, dolayısıyla robotların egemenliğine girmesi. Yani düşünün, şimdi bir virüs dünyaya hükmediyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu ne demek? Bu virüs nasıl üretildi? Yani bu virüsün sorumlusu Çin'dir, Amerika'dır falan değil. Bunlar yanlış şeyler. Yani asıl üzerinde kafa yormamız gereken şey, bu virüsün sorumlusu modern bilimdir. Seküler bilimdir. Tamam mı? Bu virüsü, yani dolayısıyla virüs üzerinden, korona üzerinden tam bir bilimsel totaliterlik yaşıyor.
Dizayn ediyorlar.
Bilimsel totaliterlik. Yani dolayısıyla bilim hiçbir şekilde, yani bunu batıdaki bilim felsefecileri bizzat kendileri söylediler. Hawking söyledi. Newton'un kapalı dünyasını çökerten Einstein söyledi, Heisenberg söyledi. Tamam mı? Bunlar önemli şeyler. Kuantum fiziğini falan geliştiren insanlar söyledi. Yani bilimi mutlaklaştırdılar Newton çağında. Bilimi kutsadılar falan ama sonuçta ne oldu? Yerle bir etti Einstein. Geldi izafet teorisiyle birlikte. Onlar zamanın mekanın mutlaklığını ilan ettiler.
Dolayısıyla
Newton fiziği.
Fiziki bir
bunlar da izafileşmenin mutlaklığını ilan ettiler.
Evet.
Yani fizikteki şey ifrat tefrit hikayesi bu. Yani biri ifrat öbürü tefrit. Tamam mı? Aynı şey. Yani şeyde batılıların felsefede yaptıkları şey de insanı tanrılaştırması. Hayatın her alanında. Felsefi olarak böyle bir şey ortaya koydular ama hayatın her anına yansıdı bu. İnsanın her şeyin belirleyicisi, şekillendiricisi konumuna yükselmesi, sonuçta bunu bilim üzerinden yaptılar. Felsefe üzerinden değil, dikkat edin. Bunu bilim üzerinden yaptılar. Yani nasıl? Tabii. Bakın altını çiziyorum. Yani Descartes felsefeci ama Descartes'i yönlendiren, Descartes'in önünü açan şey matematik bilimi.
Tabii,
bunun altını çiziyorum.
Yani o dönemki bütün felsefeciler aslında ya matematikçidir ya fizikçidir.
Yani şöyle söyleyelim. O zaman şöyle bir ayrım yapalım. Yani bir felsefe dediğimiz zaman iki tür felsefeden bahsediyorum. Bir spekülatif felsefe, teorik felsefe, spekülatif derken nazari felsefe. İki pratik felsefe, ameli felsefe. Yani bizdeki karşılığı ameli felsefe. Pratik felsefe felsefe değildir. Felsefenin karikatürüdür. Modern felsefe pratik felsefedir.
Tabii.
Bilime dayalıdır. Bakın bilime dayalıdır.
Epistemolojik.
Dolayısıyla bilim niçin sorusunun cevabını vermez. Bilim bilmez. Bak Heidegger'in büyüklüğü burada. Bilim düşünmez der.
Bilim ayrı, ilim ayrı değil mi hocam?
Tabii onu hiç konuşmayalım zaten.
Ha.
Onu hiç konuşmaya gerek yok.
Onu ikinci hafta konuşacağız.
Çünkü o Ledin boyutu var. Fizik
tabii,
ötesi
burada
boyutu var.
Burada el alim
fizik
boyutu
var. Yani bilim dediğimiz şey, modern bilim dediğimiz şey, seküler bilim dediğimiz şey fizik ötesini inkar eder. Fizik ötesi diye bir şey yoktur. Yani dolayısıyla ben göremediğim, duyamadığım, işitemediğim, dokunamadığım şeyi kabul etmiyorum der. Tamam ama batıda, bakın batıda insanlar bu işlerle bu dünyayı kendileri kurdukları için daha insaflılar. Bizdekiler gibi ezbere konuşmuyorlar, tamam mı?
Tabii.
Yani adam bilim haddini bilmeli diye adamlar duruyor bir yerde. Yani durmaları gereken yerde duruyorlar. Tamam.
İşte duramadığı ama yerde de haydar ya bir saçmalıyorlar.
Zamanadan
çıkıyorlar. Tabii. Varlık ruhu falan filan diye.
Yani duranlar var. En azından onu söyleyeyim.
Yani duranlar var. Doğru.
Tabii tabii. Ama bir şekilde sonuçta gidişatın durmadığını gösteren bir durum var ortada.
Doğru.
Tamam mı? Yani insanın tanrılaştırıldığı bir süreç, insanın hayattan kovulduğu, robotların dolayısıyla yapay zeka üzerinden dijital dünya inşa edilerek insanın hayattan kovulduğu, Tanrı'nın insanın tanrılaştırıldığı, Tanrı'nın bir şekilde tırnak içinde Tanrı fikrinin hayattan uzaklaştırıldığı, sonra makinenin putlaştırıldığı, makinenin dolayısıyla insanı kovduğu bir dünya. İnsansız bir dünya. Ruhsuz bir dünya. Yani burada adaletin, hakkaniyetin kurulması mümkün değil. Böyle bir koronavirüs hikayesiyle Allah korusun önümüzdeki yaşanacak şeyleri görelim. Yani ipuçlarını görüyoruz. Yani özellikle Avrupa'da merkezi Avrupa'ya geçti şu an. Avrupa'da inanılmaz. Yani bir orta ölçekte büyüsün bu. İtalya'ya dönsün bütün Avrupa. İtalya tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Yani Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, İspanya'sı falan. İnsanlar birbirini yer.
Tabii. Tabii.
Yani hiç... tuvalet kağıdı için affedersiniz. İnsanların işte onlar dolaşıyor ortalıkta. Nasıl kavga ettiklerini marketlerde görüyoruz. Yani iki tane alma hakkı varmış şeyin, vatandaşın.
İtalya'da
mı? Almanya'da.
Almanya'da.
Daha Almanya'da başlıyor yani şey. Tamam mı? Süt yokmuş mesela. Tamam mı? Süt de şeye girmiş. Yani birazcık kriz yaşasınlar. Birazcık yoksunlukla imtihan edilsinler.
Bütün makyajları dökülüyor.
Dünya cehenneme çevrilirler.
Tabii bütün makyajları dökülüyor.
Yani vahşi varlıkları dünyadan önce kendilerini dolayısıyla kendi ülkelerini cehenneme çevirirler.
Hocam şu çok önemli. Şimdi bu noktanızdan ben biraz deşmek istiyorum. Çünkü çoğu kişinin ayağını kaydıran, bizim zihnimizi çalan, bizim kültürümüze karşı bizi komplekse sokan bu nokta aslında. Varlık felsefesi, yani spekülatif felsefe ile araçsal felsefe dedik ya. Şimdi hocam ben şeyden örnek vereyim. Yani Batı özellikle matematik, fizikle beraber bu epistemolojik araçlara hakimiyet daha da öncesinde tabiat kanunlarını keşfetmeye başlayınca bir ayarı kaçtı. Neden ayarı kaçtı? Sadece elle tutulan, gözle görülen dünyadaki mekanik ilişkilere baktı. Neden sebep sonuç ilişkilerine
tabii,
baktı.
Tabii.
Ve buradaki irade unsurunu atladı. Şimdi ben hukukçuyum.
Ceza çok önemli bir şey söylüyorsunuz.
Estağfurullah. Ceza hukukçusuyum. Şuradan hareket ediyorum. Şimdi iki örnek vereyim hocam. Bir adam yolda yürüyor. Yandaki binanın tepesinden bir tane taş adamın kafasına düştü ve adam öldü. Bir tane vaka. Olaya bakalım, bir insan kafasına bir taş düşüyor ve bu insan ölüyor. Bu bir vaka. Bu ceza hukukunu ilgilendirmez. Hukuku da ilgilendirmez. Aynı adam yoldan yürüyor, yukarıdan camı açıyor, biri eline bir taş alıyor, kafasına atıyor ve onu öldürüyor. İki vaka arasında, şimdi varlık felsefesi değil de mekanik felsefeyle bakalım, ne fark var?
Eyvallah.
Taş düştü.
Tabii.
Biri yer çekimi etkisiyle biri attı. İşte oradaki fark psişik unsur dediğimiz bizim ceza hukukunda irade unsuru.
Süper.
Yani Batı bunu atladı. Descartes'tan tutun, Newton'dan tutun. Adam diyor ki, bir eski kadim kültür diyor ki, Allah merhamet etti, rahmetini gönderdi, yağmur yağdı diyor. Bunlar diyor ki ya sen ne cahilsin diyor. Su buhar diyor, yukarı çıktı diyor, yoğuştu diyor, yağmur yağdı diyor. Ya ilk adamcağız, o köylü adamcağız, o köylü ferasetindeki sana buhar olmadı demiyor ki. İrade unsuruna ilah diyor, o ilahi bir unsuru bağlıyor. Dolayısıyla gelinen nokta buraya savruldu yani, insanlar.
Süper.
Bu kayma bunun sebebi oldu. Daha da nereye savrulacağız, ne kadar gideceğiz belli değil. Belki bir yerine geleceğiz hocam. O zaman ikinci bölümün burada sinyalini bir daha verelim. Şimdi panzehiri açıklamaya çalışacağız. Yani bu ifrat tefridin İslam'ın önünü nasıl açtığını, İslam'ın buna neler diyerek bir panzehir ortamı oluşacağını konuşacağız diyerek müsaadenizle programımızı kapatalım. Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, bu hafta koronavirüs algısı veya vakasıyla dünyada ne oluşturulmaya çalışılıyor? Hocamın son söylediğini ben çok şöyle önemsiyorum. Hep kafamda şu vardı. Bu işin niye merkezi birden Çin'den Avrupa'ya geldi? Çünkü Avrupa bu belli odakların dünyaya moderniteyi, rasyoneliteyi kurdukları ve pompaladıkları noktaydı. Şu anda da demek ki bu posthüman dönemi kurguladıkları ve pompaladıkları nokta haline gelmiş olacak.
Şöyle bir cümle, bu komplo, yani bu tahmin, komplo demeyeyim de. Çin dünyayla oynuyor olabilir. Parmağında oynatıyor olabilir. Çünkü kendisi, yani işte Amerika falan filan diye şey yapmaya başladı. Amerika'da şu an itibariyle ölü sayısı 100 oldu. Amerika'da çok hızlı yayılacağı söyleniyor.
Çin devleti bugün ilacı bulduğunu açıklamış hocam. Hatta Çin Büyükelçiliği de resmi internet sitesine Türkiye Büyükelçiliği ilacın görüntülerini falan koymuş.
Yani özellikle Avrupa'da bu işin kontrolden çıkacak boyutlar kazanması aslında nasıl kırılgan olduklarını, yani o irade falan hikayesinin hiçbir şekilde olmadığını, yani korunaklı alanlarının olmadığını gösteriyor.
Dün bir şey dinledim. Tabii biliyorsunuzdur ama dinleyicilerimizi de anlatayım. Bir anekdot da bitirelim. Kissinger, malum bugünkü dünyanın dış politika düzeni
tabii,
kuran
tabii,
Amerikan
tabii.
Dışişleri Bakanı ki Yahudidir.
Kurt.
Tam anlamıyla bir Yahudidir ve kurttur o an, yani negatif anlamıyla diyoruz tabii. Bir böyle uluslararası toplantıda Çin Dışişleri Bakanı da demiş ki, aklı sırada aşağılayacak biliyorsunuzdur belki hikayeyi. Ya demiş şu bakan artık Fransız ihtilali oldu, dünya bazı değerlere sahip oldu. Ucundan kenarından bir ilgilenseniz bunlarla falan demiş. Aşağılıyor aklı sıra. Çin Dışişleri Bakanı demiş ki nedir o demiş. Fransa ihtilaf hayırdır demiş yani bilmiyor havasında. İşte demiş ne zaman oldu o demiş. İşte demiş 1780. O demiş ya daha 250 sene oldu demiş. Biz 5000 yıllık devletiz. Bizim için az süreler bunlar. Bakarız idare, biz ulaşırız onlara. Siz merak etmeyin demiş. Yani buradan hareketle belki de Çin bir oynama yapıyor o kültürle.
Çin kontrol altına aldı.
Hocam.
Yani bunlar vicdansız ama yani bunlar tabii yani Çin Min falan deyince yani
bir nokta söyleyeyim yani öyle mesela. Bir şey söylemek istiyorum.
Çin yani bunu yapabilir. Çin
yapar.
Çin resmen kendi nüfusunda yok eder, telef eder, bilmem ne, vahşi hayvanlar bunlar. İnsan değiller yani. Aşağılık yaratık bunlar.
Şuradan bağlayalım hocam bitirirken. Sizin bugüne kadar şu program başından beri anlattığınız yeni kurgulanacak düzen aslında ulus devletleri bitirecek. Daha global bir devlet veya mekanizmalara bağlayacak. Yani globalcilerin bir projesi. Hocam o zaman şunu da söyleyelim isterseniz.
Kabile devletler çıkacak.
Kabile devletler veya daha ulusüstü güçler.
Evet. Peki, veya imparatorluklar yeniden.
Çin modeli nedir? Son 10 yılda kurgulanmaya çalışılan budur aslında. İşte evet. Yahudi sermayesi Çin'e göçüyor diyoruz. Tabii. Çin'deki bütün ulusal unsurları Mao ile beraber 40-50 yılda sömürdüler. Bitti. Çin şu anda bir posa halinde. Üreten, ekonomisi olan ama milli manevi hiçbir değeri olmayan bir yapı Çin şu an.
Bir de şu cümleyi kuralım.
Buyurun.
Trump ne diye habire işte biz kendi içimize kapanacağız diyor. Yani dünya gücüsün değil mi?
Evet.
Yani
ne işimiz var Orta Doğu'da diyor. Taliban'la barışıyor. Yani, bilmem hayır, ne yapıyor.
Yani o dünya gücü olma özelliğini artırmak yerine neden illa Amerika içine kapanacak, Amerika kendi yağıyla kavrulacak falan diyorsun. Yani burada bir güç aslında dünyanın gücünü, güç merkezini Amerika'dan Çin'e doğru kaydırıyor. Bunu bilmemiz lazım.
Peki,
bu hocam. İlginç bir paradoks. Bunu görmüş olalım.
Buna da ilişkin özel bir gündem yapalım o zaman.
Olur tabii ki.
Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımızda Yusuf Kaplan hocamızla beraber koronavirüs ve etkilerini, yani fiziki hastalık etkilerinden ziyade nasıl bir sosyal, toplumsal alan oluşturulmaya çalışıyor, bunu analiz etmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta İnşallah bunun panzehri nasıl İslam onu değerlendireceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediniz efendim.